Ölüm Teşkilatı. Henry Slasser. Grunzer, elindeki kitaptan "İnsanların değeri, düşmanların kalitesinden anlaşılır" cümlesini okuduktan sonra kitabı kucağına koydu ve banliyö treninin penceresinden bakmaya başladı. Dışarısı karanlıktı. Görebildiği sadece penceredeki kendi gölgesiydi. Bu yüzden kaç tane düşmanı vardı acaba? Miyop gözleri kısılmış, bunları örten gözlük yüzünü küçültmüştü. Ağzı ufacıktı, fakat konuşurken büyüyordu. Burnu da değişik, garip bir burundu. Ne kadar düşmanı vardı? Bunu merak ediyordu. Bazılarının isimlerini sayabilir, geri kalanlarını ise olsa olsa tahmin edebilirdi. Önemli olan onların sayısı değil, kalitesiydi. Söz gelişi, Whitman Hayes gibi adamlar gerçekten 24 ayardı. Grunzer, yanında oturan adama bakıp güldü. Adamın bu gizli düşünceleri anlamasını istemiyordu. Kendisi 34 yaşındaydı. Hayes ise onun iki misli vardı. Saçları beyazlaşmış, tecrübesi de artmıştı. Yani gurur duyulacak bir düşmandı. Hayes, gıda işlerini çok iyi biliyordu. Toplantılarda bu yaşlı adamı yeni yeni fikirler ileri sürerek sık sık kızdırırdı. Devrin değiştiğini anlatmak için ağır sözler söylerdi. Aniden içi ezildi. O anda aklına gelen başarıların hepsi de ona tatsız geldi. Evet, Hayes'e karşı birçok zafer kazanmıştı ama bu onu kızdırmaktan ileriye gitmemişti. Şirkete de bir fayda sağlamış mıydı? Hayır, sadece Hayes'in kuvveti artmıştı. Eve her zamankinden daha geç kalmıştı ama karısı Jean hiçbir soru sormadı. 8 yıllık evlilikleri süresince çocukları olmamıştı. Kadının elinden her akşam kocasına sıcak bir karşılama töreni yapmaktan, sıcak bir yemek hazırlamaktan ve günlük haberleri vermekten başka bir şey gelmezdi. Grunzer, o gün gelen mektupları gözden geçirirken imzasız bir mektup gördü. Hemen cebine attı. Ona sonra bakmayı tercih ediyordu. Yemekten sonra Jean, sinemaya gitmek istediğini söyledi. O da bu teklifi reddetmedi. Korkunç filmleri severdi Grunzer. Fakat evden çıkmadan önce tuvalete gidip kapıyı kilitledi ve imzasız mektubu okumaya başladı. Kağıdın üstünde Birleşik Hareket Derneği yazıyordu. Adres olarak da bir posta kutusu numarası verilmişti. "Sayın Bay Grunzer, isminiz bize karşılıklı tanışma vasıtasıyla tavsiye edilmiştir. Teşkilatımızın gizli bir görevi vardır. Bunu bu mektupta anlatmamıza imkan yok. Fakat sizi ilgilendireceğinden eminiz. En kısa zamanda sizinle gizli bir görüşme yapmak istiyoruz. Görüşmek istemediğinizi önümüzdeki hafta içinde bildirmezseniz, sizi iş yerinizden aramak zorunda kalacağımı bildiririm. Carl Tucker, Genel Sekreter." Mektupta bunlar yazılıydı. Kağıdın en alt köşesinde de küçük puntolu harflerle "Kar beklemeyen bir teşkilat" yazıyordu. Önce tereddüt eder gibi cep defterine el attı. Sonra yatak odasına giderek heyecanla telefon rehberini açtı. Fakat böyle bir derneğin adı yoktu rehberde. "Peki," diye düşündü. "Oltaya geleceğim, Mr. Tucker." Geçen 3 gün içinde telefon çalmayınca merakı iyice artmıştı. Fakat cumaya kadar olanları unutmuş, şirketteki işlerine dalmıştı. Mektup çoktan aklından çıkmıştı. Yaşlı adam unlu mamuller bölümüyle bir toplantı yapacaktı. Şirketin patronuna "yaşlı adam" derlerdi. Toplantı masasında Grunzer, Whitman Hayes'in karşısına oturmuştu. Bütün amacı Hayes'in tekliflerini baltalamaktı. Hatta eline iyi bir fırsat da geçmişti ama unlu mamuller direktörü Eckhart, Hayes'in tarafını tutmuştu. Eckhart, 1 yıldan beri şirketteydi ve şimdiden kendisine dayanacak bir yer bulmuştu. Grunzer, aklında Eckhart için bir nefret lambası yaktı. Carl Tucker, o gün saat tam 3'te telefon etti. "Bay Grunzer." Ses arkadaşça geliyordu. Hatta neşeli bile denebilirdi. "Sizden bir cevap alamayınca bugün sizi aramaya karar verdim. Bir ara buluşmamıza imkan var mı acaba?" "Şey, bana biraz bilgi verseniz Mr. Tucker." Telefonun ucundaki ses güldü. "Biz sadaka toplayan bir dernek değiliz, Mr. Grunzer. Belki bunu anlamışsınızdır. Ayrıca bir şey de satmıyoruz. Sadece gönüllü bir yardımcılar heyetiyiz. Şu anda 1000'in üstünde üyemiz var." Grunzer çekinerek, "İşin doğrusunu söylemek gerekirse," dedi, "sizin derneği ilk defa duyuyorum." "Tabii, ilk defa duymanız gerekiyor zaten. Size kendimizden bahsedince herhalde durumu daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz 15 dakika içinde yanınızda olurum." Grunzer takvime bir göz attı. Peki, Bay Tucker, sizi bekliyorum. Teşekkür ederim, hemen geliyorum. Tucker aceleci bir tipti. Grunzer'ın gözleri o odaya girer girmez elindeki büyük çantaya takıldı. Nedense bu çantadan çekinmişti. Fakat 60 yaşlarında gösteren Tucker konuşmaya başlayınca korkusu dağıldı. Beni hemen çağırdığınıza memnun oldum Mr. Grunzer. Size şunu söylemek isterim ki, tıraş sabunu ya da jilet satmak için gelmedim buraya. Zaten istesem de beceremem bunu. Konuşmak istediğim konu biraz gizli olduğu için bazı güvenlik tedbirleri almak zorundayım. İzin verirseniz kapıyı kapatabilir miyim? Grunzer, tabii, diye cevap verdi. Tucker kapıyı kapattı, iskemlesini yaklaştırarak konuşmaya başladı. Anlatmak istediğim şu, fakat bütün söyleyeceklerimin tamamen gizli kalması gerekir. Eğer size anlatacaklarımı başkalarına söylerseniz ya da derneğimize herhangi bir şekilde açıklamaya kalkarsanız, sonuç pek iyi olmaz. Anlaştık mı? Grunzer başını salladı ve, tamam, anlaştık, dedi. Tucker çantasını açtı ve tekstir edilmiş kağıtlarla dolu bir dosya çıkardı. Derneğimiz ana felsefesini ortaya koyan bir dosya hazırladı. Sizi bütün bunları okuyarak sıkmak istemiyorum. İşin iç yüzünü kısaca anlatmayı tercih ederim. Belki bizim birinci kuralımızı kabul etmeyeceksiniz ama bunun cevabını hemen öğrenmek isterim. Birinci kuralla neyi anlatmak istiyorsunuz? Tucker durakladı. Şey, dedi. Kısaca size anlatayım Bay Grunzer. Birleşik Hareket Derneği, bazı insanların yaşamaya hakkı olmadığına inanıyor. Tucker yine durakladı ve hafifçe güldükten sonra devam etti. Bazı üyelerimiz benim bu kesin konuşmamdan hoşlanmıyorlar ama ben böylece daha rahat sonuca gidileceğine inanıyorum. Söylediklerimi nasıl buldunuz Bay Grunzer? Bilmem ki, bu konuyu pek düşünmemiştim. Savaşta bulundunuz mu Bay Grunzer? Grunzer çenesini okşamaya başladı. Evet, donanmada, dedi. Ben de o zaman Japonların yaşamaya hakları olmadığını düşünmüştüm. Belki bunu başka tarihlerde de düşünmüş olabilirim. Sonra söz gelişi katillerin, kadın kaçıranların, cinsi sapıkların yaşamaya hakları olmadığına da inanırım. Oo, bu iyi, dedi Tucker. Demek ki ilk kuralımızı kabul ediyorsunuz. Bu bir sınıflandırma meselesi değil mi? Tabii, böyle de söylenebilir.
İyi, şimdi başka bir soruya geçelim. Siz şahsen birinin ölmesini istediniz mi?
Yok canım, yolda münakaşa ettiğiniz her adam için demiyorum. Çok kızdığınız ve hayatta olmasının size zararlı olduğuna inandığınız birisi var mı? Demek istiyorum. Grunzer, tabii diye atıldı. Sanırım böyle birisi var. Yani bu adamın hayatına son vermenin faydalı olacağına inanıyor musunuz?
Grunzer gülerek, yoksa kiralık katil bulan bir limited şirket falan mı bu dernek? Dedi.
Yok, öyle değil Bay Grunzer. Bizim metotlarımız arasında cinayi bir yol yoktur. Sadece gizli bir teşkilatız, hepsi bu. Siyah eldivenlerimiz falan yok. Üyelerimizin kimler olduğunu duyunca memnun kalacaksınız. Hatta adli çevrelerden bile üyelerimiz var. İsterseniz size teşkilatımızın nasıl kurulduğunu anlatayım.
Tucker durdu. Grunzer'ın yüzüne baktı. Grunzer da merak etmişti. Bu işe iki kişi başladı. İsimlerini şimdi söylemem sakıncalıdır. Yıl 1949'du ve kuruculardan biri bu tarihlerde savcılıkta çalışan bir avukattı. Diğeri ise bir eyalet doktoru. Ruh doktoruydu. İkisi de bir davada bulunmuşlardı. Bir adam iki çocuğu öldürmekle suçlanıyordu. Onlara göre adam %100 suçluydu. Fakat yargıç ve jüri üyeleri adamı serbest bıraktılar. Avukatla doktor karar açıklandığı zaman yıldırım çarpmışa döndüler. Büyük bir hata işlenmişti ve onlar bu hatayı düzeltemiyorlardı. Durun durun. Önce bu ruh doktoru hakkında bir şey anlatmalıyım. Uzun seneler insan ırkının gelişmesi konusunda çalışmalar yapmıştı. Bu çalışmalar sırasında özellikle Haiti'deki voodoo grupları üzerine incelemelerde bulunmuştu. Grunzer şaşkın şaşkın Tucker'a baktı. Herhalde voodoo üzerine ya da Jamaika'daki adıyla obealar hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Ben bunların fazla detayına girmeyeceğim. Fakat doktorun çalışmalarının ağırlık noktası bazı garip denemelerin esrarengiz sonuçlarıydı. Tabii bir bilim adamıydı. Olağanüstü gerçekleri aramıyor, gerçeklerin kendini bulmaya çalışıyordu. Bunun sonucu olarak da bir karara vardı. Bir vodun rahibi bir suçlu hakkında ölüm kararı verebiliyordu. Bu kararı isteyen de suçlunun kendisiydi. Yani ölüm cezasına çarptırıldığını bildiği halde suçu işliyordu. Sonuç olarak da dünyada yaşamaya hakkı olmayan insanlar ölüyordu. Yani insanların bir kısmı kaza sonucu ölüyor, bazıları ise yaşamaya hakları olmadığı hayattan suç işleyerek çekiliyorlardı. Kısacası yaşamak hakkı olmayan ölmeliydi. Doğru değil mi?
Grunzer'ın dudakları kurumuştu. Hiç şüphesiz, diyebildi.
Neyse, şimdi bunları bırakalım. Doktor, yaşamaya hakkı olmayanların hayatına bir an önce son vermek istedi. Sonra gidip bu mahkemedeki adamı gördüler. Ona işlerini açtılar ve kendisinin ölmesini istediklerini söylediler. Adam onlara güldü. Fakat onlar bu adama ölmesi gerektiğini bütün kanıtlarıyla anlattılar. O zaman adamın yüzünü bir korku kapladı. Ona her gün ölmesi için dua edeceklerini bildirdiler. Ve adam korku içinde her gün ölümünü bekledi.
Grunzer, "Bu çok saçma!" diye bağırdı. Fakat adam 2 ay sonra kalp krizinden öldü.
''Tabii bunu söyleyeceğinizi biliyordum. Siz tesadüf diye bir şey olduğunu biliyorsunuz herhalde.''
''Tabii.
Fakat bizim doktorla avukat da bir tesadüf ihtimalini düşündüler ve yine denediler.''
''Denediler mi?''
''Evet, tekrar denediler. İsim vermeyeceğim ama ikinci denemede 4 kişi daha katıldı aralarına. İşte şimdi temsil ettiğim derneğin kurucuları bunlar.''
Grunzer başını salladı. ''Ve şimdi bana 1000 üyeniz olduğunu söylüyorsunuz değil mi?''
''Evet, 1000. Belki de daha fazla. Bunlar bütün memlekete yayılmış durumda. Derneğin bütün amacı insanların ölmesini istemek. Önceleri üyelik gönüllü oluyordu. Şimdi bunu bir sisteme bağladık. Derneğe katılan üyeler bir kişinin ölmesini istiyor ve bunu başarıyorlar. Tabii teşkilatımız üyenin gerçek anlamda istekli olup olmadığını da araştırıyor. Birinin gerçekten ölmesi isteniyorsa, o zaman bütün üyeler onun ölmesini arzuluyor. Üye bir kere derneğe girince de bir daha çıkamıyor ve bütün faaliyetlerde rol alıyor. Küçük bir aidat da ödüyor tabii.''
Karl Tucker burada sustu ve güldü. ''Benim ciddi olmadığımı düşünüyorsunuz tabii.'' Çantasına elini attı ve telefon rehberi kalınlığında bir kitap çıkardı.
''İşte ispatı burada. Burada 229 kişinin ismi var. Bunları komite seçti ve işlerinden 104 tanesi yaşamıyor.''
''Bu kadarı da mı tesadüf Bay Grunzer?''
Tucker gene durakladı. Grunzer'ın yüzüne baktı. ''Geriye kalan 125 kişiyi düşünüyorsunuz herhalde. Biliyorsunuz, teknik her konuda ilerliyor. Onların da defterlerini düreceğiz. Onlar da yaşamayacak Bay Grunzer.''
Mavi kaplı kitaba bakarak konuşmaya devam etti. ''Bu kitapta bütün üyelerin ismi vardır. Onlardan birini, ikisini, hatta 100 tanesini sizinle temasa geçirebilirim. O zaman yalan söylemediğimi anlarsınız herhalde.'' Kitabı masanın üstüne uzattı. Grunzer elini çekti.
''Onlarla konuşmak ister misiniz Bay Grunzer?''
Grunzer dudaklarını yaladı.
''Hayır,'' dedi. ''Size inanıyorum Bay Tucker. Bu inanılmaz bir şey ama doğru olduğunu anladım. Sadece 1000 kişinin, 1 kişinin ölmesini istemesi bile feci bir şey.'' Gözleri kısılmıştı.
''Bir sorum var. Küçük bir aidattan söz etmiştiniz.''
''Sadece 50 dolar Bay Grunzer.''
''50 dolar ha? 1000 tane 50.
İyi para. Sizi temin ederim ki hiçbir kâr amacımız yok. Bu paralar sadece komite toplantılarına ve masraflara gidiyor. Bir de yeni buluşlara tabii. Bunu da anlarsınız herhalde.''
''Anlıyorum. Yani bunu ilgi çekici buluyorsun öyle mi?''
Grunzer iskemlesini pencereye doğru çevirdi.
''Allah,'' diye düşündü. ''Ya bu iş gerçekten doğruysa? Fakat nasıl olur? Eğer istekler insanları öldürseydi, bugüne kadar bir sürü adamın ölmüş olması gerekirdi. Onun istekleri daima gizliydi. Fakat binlerce insanın bir kişinin ölmesini istediğini bir daha aklına getirdi. Bu korkunç bir şeydi. İşin hiçbir gerçek yanı olmasa bile, insan korkudan ölürdü. Aniden gözünün önüne Whitman Hayes'in görüntüsü geldi. ''Peki, ölecek adamın bütün bunları bilmesi gerekmiyor mu?'' dedi. ''Bu teşkilatı bilmesi, 1000 kişinin ölümünü istediğinden haberdar olması lazım değil mi? İşin püf noktası burası.''
''Tabii,'' dedi Tucker. Bir yandan da kitabı çantasına koyuyordu. ''İşte şimdi hayati bir noktaya parmak bastınız Bay Grunzer. Ölecek olanın bundan haberdar olması gerekir. Benim yaptığım işte bu zaten. Daha doğrusu buraya geliş sebebim.'' Saatine baktı. ''Derneğin sizin için ölüm arzusu bugün öğle üzeri başladı. Üzülerek söylüyorum Ama teşkilat bu konuda çalışmaya geçti bile. Tucker ayağa kalktı ve çantasını eline alarak kapıyı açtı. Dışarı çıkarken çantasını ve şapkasını havaya kaldırarak selam verdi. Sizi sevmiştim. Teşekkür ederim. Fakat 1000 kişi sizin ölmenizi istiyor. Size iyi günler diyemeyeceğim için üzgünüm. Son.